Satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, bugün Satır Arası programında Türkiye ve Dünya gündemindeki önemli konuları masaya yatıracağız. Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç kentinde PYD-YPG terör örgütünün temizlenmesine yönelik Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat meyvelerini vermeye başladı ve Türk askeri Münbiç'in kenar mahallelerinde devriye faaliyetlerine başladı. Münbiç'ten PYD-YPG teröristleri ne zaman çıkartılacak ve Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki PYD-YPG terörü ne zaman temizlenecek, bunları değerlendireceğiz. ABD Senatosu'nda F-35 uçaklarının Türkiye satışı konusunda alınan bir karar var. Bu kararın yansımalarını değerlendireceğiz ve seçim sürecinde son düzlüğe girildi. 24 Haziran seçimlerine 5 gün gibi kısa bir süre kaldı. Seçim sürecindeki son tartışmaları da masaya yatıracağız. Sevgili dinleyiciler, öncelikle geçmiş Ramazan bayramınızı tebrik etmek istiyoruz. Ramazan bayramı tüm Türkiye'de ve İslam aleminde olduğu gibi yurt dışında da vatandaşlarımız ve bütün Müslümanlar tarafından huzur ve barış içinde kutlandı. İnşallah bir dahaki Ramazan ayına ve Ramazan bayramına da ulaşmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. 24 Haziran seçimleri içinde yurt dışında oy kullanma süreci bugün sona eriyor. Bugün saat 21'de özellikle Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımızın oy kullanmaları sona erecek. Fatih Atik, gelen rakamlara göre galiba yurt dışındaki vatandaşlarımız seçimlere büyük ilgi gösterdi.
Ya tam öyle mi bilmiyorum. Yani daha dün 1 milyonu yeni aşmıştı. 1.270 olmuştu galiba. 1.270.000. 2.100.000 seçmen var bildiğim kadarıyla. Aha. Yani rakam biraz farklı olabilir ama 2 milyon civarında seçmen var yurt dışında. Çok ilgi var diye görüyoruz ama yani son gün bugün. Ona rağmen daha 1 milyonu önceki gün geçti.
Ama bugün
belki ben, bugün bir yoğunluk olabilir.
Evet, bugün ben Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun açıklamasını dinledim. Biraz önce TRT Haber Televizyonu'nda konuşuyordu. 1 milyon 200 bini geçtiğini açıkladı. Oy kullanma sayısının daha önceki seçimlere ve referanduma bakıldığı zaman o rakamlar aşılmış durumda şu anda.
Evet. Yani şöyle bir şey vardı. Yurt dışındaki vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor diyoruz. Gösteriyorlar. Aha. Referandumda 1 milyon 100 binde falan kalmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam veya buna yakın bir rakamda. Ben daha yüksek bir katılım bekliyordum. Hı-hı. Doğrusu. Bir de yurt dışında oy kullanmayı kolaylaştırıcı tedbirler de aldı.
Ama tabii şöyle bir süreç de çok kısa bu sefer biliyorsun.
5 gün değil mi? Yok, 1 hafta, 10 gün.
Evet, seçimler erken yapıldığı için 24 Haziran seçimleri oy kullanma süreci de çok kısa olduğu için yurt dışındaki vatandaşlarımız bu sürede kendilerini ayarlayıp yani çünkü biliyorsun yurt dışında oy kullanmak da biraz sıkıntılı.
Tabii,
konsolosluklara gidilmesi gerekiyor, büyükelçiliklere gidilmesi gerekiyor.
Yalnız olağanüstü bir çaba var. Onu görüyorum yani. Aha. Çünkü biz de zaman zaman kendi haberlerimizde kullandık. Evet. Vatandaşlar bir böyle görev telakki ederek kendi özel araçlarıyla seçmenleri taşıyorlar konsolosluklara falan.
Bugün saat 21'e kadar da kullanılabiliyor bildiğim kadarıyla oylar. O yüzden oyunu kullanmayan vatandaşlarımız varsa yurt dışında yaşayan onlar da oylarını kullanabilirler. Hatta gümrük kapılarında da oy kullanma işlemleri seçim gününe kadar devam edecek. Gümrük kapılarından giriş çıkış yapan vatandaşlarımız da oylarını kullanıp vatandaşlık görevlerini yerine getirebilirler. Bunu da hatırlatmış olalım. Tabii Münbiç'le ilgili gelişmeler dikkat çekici. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmede Münbiç konusunda bir yol haritasında uzlaşmaya varılmıştı. Ve bunun ilk işaretleri de ortaya çıktı. Türk askerlerinin dün Münbiç'in dış mahalleleri ya da dış çevreleri diyebileceğimiz bölgelerde devriye faaliyetlerine başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu dün. Başbakan Binali Yıldırım tarafından da duyuruldu. Bu önemli bir gelişme tabii. Münbiç'te bir 90 günlük bir yol haritası var. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mutabakata varılan ve Münbiç'teki PYD-YPG'li teröristlerin oradan temizlenmesi konusunda Türkiye ile ABD anlaşmış durumda. Şimdi bu mutabakat nasıl ilerleyecek? Bundan sonraki takvim nasıl olacak?
Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'dan döndüğünde 5 Haziran'da, hatta bizim program gününe denk gelmişti. Evet. Ben katılamadım. Antalya'ya gitmiştik. Orada bunun detaylarını bizlerle paylaşmıştı Sayın Bakan. Amerika'nın bu noktaya gelmesi önemli. Öncelikle onun altını çizmek lazım. Amerika daha önce de Mümiç'i PKK'lılardan temizleyeceklerine dair söz vermişlerdi. Fakat bu sözlerini tutmadılar. Şimdi bu kez ise daha farklı bir adım attıklarını görüyoruz. Ve bu mutabakat imzalandı iki ülke arasında. Bu noktaya nasıl gelindi? Öncelikle onu söylemek lazım. Bu noktaya Türkiye'nin kararlı duruşu ve kendi gücünü göstermesiyle gelindi. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri FETÖ terör örgütü tarafından ben onların da kandırıldığını düşünüyorum. Yani burada bir takım yorumlar yapacağım ama sen katılır mısın bilemiyorum. Şimdi 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmeye çalıştılar. Bunda başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halk sokaklara döküldü. Ve bu darbe girişimi püskürtüldü. Ondan önceki bütün girişimleri de püskürtüldü. FETÖ'nün burada ABD yönetimini de kandırdığı düşünüyorum ben. Yani biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde o kadar güçlüyüz ki bunları operasyon yapamaz hale getireceğiz şeklinde bir geri dönüş verdikleri konuşuluyor Ankara'da. Fakat 15 Temmuz darbe girişimini Türk ordusu ve Türk halkı bastırdıktan sonra yerli milli güçleriyle arkasından hemen 15 gün sonra Fırat Kalkanı harekatını yaptı. Yani FETÖ'cüler ne kadar engellerse engellesin. Türk ordusunun gücünü ilk önce Fırat Kalkanı'nda biz gösterdik. Ve buradaki en önemli faktör de hem 15 Temmuz'un bastırılması hem de Türk ordusunun Suriye'ye girmesindeki en önemli ateşleyici ve lokomotif güç Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu noktadaki iradesidir. Bir kere onu en başa yazmak lazım. Cumhurbaşkanı'nın iradesi milletin gücüyle ve silahlı kuvvetlerinde buna destek vermesiyle, kendi gücünü ortaya koymasıyla biz önce Fırat Kalkanı'nı yaptık. Arkasından Zeytin Dalı'nı yaptık. Ve Afrin'i de aldık. Amerika Birleşik Devletleri Türk ordusundan bu kadar darbe yemesine rağmen böyle bir performans beklemiyordu ve Türkiye'den. Türkiye tam tersini yaptı. 15 Temmuz'dan sonra kendi yönünü çizdi ve masaya yumruğunu vurdu. Amerikalılar şunu gördüler. Türk ordusu ve Türkiye hafife alabilir. Bizim düşündüğümüz gibi güçsüz bir ülke değil. Yani burada bize hiç kimse yardım etmedi. Hiçbir uluslararası güçten ve hiçbir istihbarat, yabancı istihbarat kuruluşundan bilgi, belge, istihbarat almadan hem Fırat Kalkanı bölgesini hem Zeytin Dalı bölgesini Türkiye kendi imkanlarıyla temizledi. İçeride de müthiş bir şey başlattı. Terörle mücadele operasyonu başlattı. Şu anda Türkiye tarihinde, bu terörle mücadele tarihinde görülmemiş noktaya geldik yani. Evet. Şu anda da Kandil'de ayrı bir harekat yürütüyoruz. Tüm bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi kaybetme riskiyle karşı karşıya getirince Mümiç konusunda bu kez anlaşmak zorunda kaldılar.
Şimdi tabii biz Zeytin Dalı harekatını başlattığımız zaman hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de Başbakan Binali Yıldırım, diğer bakanlarımız hepsi Zeytin Dalı harekatında ne kadar kararlı olduğumuzu, Afrin konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu net bir şekilde ifade ettiler. Ve bunun Afrin'le sınırlı kalmayacağını da net bir şekilde dile getirdiler. Dediler ki bu iş Afrin'de bitmez, arkasından Münbiç gelir, arkasından Rakka gelir, arkasından Fırat'ın doğusu gelir. Biz dediler PYD, YPG'yi buradan kesinlikle temizleyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri tabii önce bunu bir blöf olarak algıladı ama Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatındaki kararlılığını görünce Münbiç konusunda Türkiye ile masada anlaşma yolunu tercih etti. Daha doğrusu Türkiye ile masada anlaşmaya mecbur kaldı. Türkiye sahada Türk Silahlı Kuvvetleri ile, MİT ile, Genelkurmay ile, özel harekatıyla, polisiyle, askeriyle Zeytin Dalı'nda teröre karşı ne kadar kararlı olduğunu gösterince ve arkasından da Münbiç harekatının geleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan net bir şekilde ifade etti. Bütün dünyaya ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye ile masada anlaşmaya mecbur kaldı. Çünkü hatırlıyorum Zeytin Dalı harekatı sürerken yapılan açıklamaları, Münbiç'e de harekat gerçekleştirilecek ve karşımıza Amerikan askeri de çıkarsa, gerekirse Amerikan askeriyle de çatışacağız mesajı net bir şekilde verildi. Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin kararını görünce Münbiç konusunda masaya oturmaya mecbur kaldı. Ve masada bir uzlaşma sağlandı. Aslında Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatında da istediği buydu. Amerika Birleşik Devletleri'ne defalarca çağrı yapıldı. Afrin'deki PYD, YPG teröristlerini temizle çağrıları yapıldı. Ama Amerika Birleşik Devletleri buna yanaşmadı. Neden yanaşmadı? Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatabileceğine ihtimal vermedi. Ama Zeytin Dalı Harekatı'ndaki kararlılığımızı görünce Münbiç konusunda masaya oturmaya mecbur kaldı ve masada bir uzlaşma sağlandı. Aslında Türkiye'nin istediği de bu. Evet. Türkiye yani çok meraklı değil. Silahlı kuvvetlerini Suriye topraklarına sokup oradaki teröristleri temizlemeye çok meraklı değil. Ama mecbur kaldığı için de bunu sonuna kadar yapıyor, yapacak da. Yani Afrin'de yaptığı gibi Münbiç'te de yapacak. Gerekirse silahlı kuvvetlerimiz dişe diş mücadele edecek PYD, YPG'li teröristlerle. Ama bu işin masada çözülmesi önemli. Tabii bundan sonraki Münbiç'teki bir çözüm süreci Fırat'ın doğusu için de Türkiye açısından bir model oluşturacak. Şimdi tabii Münbiç'te 90 günlük bir takvim var bildiğimiz kadarıyla. Evet. Bu her şey planlanmış durumda. Yani ilk 10 günde ne yapılacak, ikinci 10 günde ne yapılacak, ilk bir ayda ne yapılacak, 90 günde ne yapılacak hepsi planlanmış durumda. Öncelikle Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri askerleri Münbiç'in etrafında güvenliği sağlayacaklar. Daha sonra Münbiç'in merkezinde güvenlik sağlanacak. PYD, YPG teröristleri Münbiç'i terk edip Fırat'ın doğusuna geçecekler. Münbiç'in merkezinde güvenlik sağlandıktan sonra orada Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaklaşa oluşturduğu bir yönetim kurulacak. Ve güvenlik Türkiye ve Amerika askerleri tarafından sağlanacak. Münbiç ile ilgili plan bu bildiğim kadarıyla.
Öyle yani gayet güzel özetledin. 90 günlük süre içerisinde de sonunda da PYD, YPG işte PKK'lı teröristlerin tamamen silahlarını da bırakarak Münbiç'i terk etmeleri hedefleniyor. Tabii bu mutabakatın başarılı bir şekilde yürümesi lazım. Bunda her iki ülkenin de çıkarı var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye dair planlarını bilmiyoruz yani ama hedef aldıkları ülke aşikar. Bundan sonraki hedefledikleri ülke İran. Bir de Türkiye olmadan bu işleri yapamadıklarının farkındalar. Dolayısıyla Türkiye ile bir şekilde Türkiye'yi kaybetmeden kendi projeksiyonlarını gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Türkiye ile anlaşmak zorundalar yani. Ha şu demek değil. Amerika Birleşik Devletleri Münbiç'te Türkiye ile anlaştı. İşte YPG'den PKK'dan vazgeçti demek için henüz erken olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bize asıl büyük tehdit Fırat'ın batısını biz bir şekilde kontrol altına aldık şu anda. Yani hem Fırat Kalkanı Harekatı hem Zeytin Dalı Harekatı'yla o taraf temizlendi. Terör örgütü ile Türkiye sınırı arasına bir tampon bölge oluşturduk biz şu anda filan. Hatta bugün bir haber vardı. Daha önceki günde vardı bu. Bugün teyidi geldi. Cerablus, çok özür dilerim, Tel Rifat bölgesi var. Yani Münbiç ile bizim Elbap arasındaki Tel Rifat bölgesi var. O bölgeye biz asker harekat düzenlemedik. Rus askerleri vardı orada. PKK'lıların da olduğunu biliyorduk. Bugün, daha doğrusu dün geldi haber de bugün gazetelerde de var. O bölgeye, Tel Rifat bölgesine bir vali atandı. Ve bu vali Türkiye'den atandı.
Evet.
Yani Kilis'te vali yardımcılığı yapan Muhammed Kaya, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Oranın yönetimi de Türkiye'de yani şu anda kontrolü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerel unsurlarla Türkiye Tel Rifat'ı da kontrol ediyor.
Yani şimdi, şu anda Türkiye Suriye satrancında bir kilit ülke konumuna geldi. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı'yla Elbap bölgesi ve Afrin bölgesinde Türkiye kontrolü sağlamış durumda. Münbiç'te Amerika Birleşik Devletleri ile kontrolü sağlayacak ve oranın güvenliği Amerika Birleşik Devletleri ile beraber yönetilecek. Diğer tarafa geldiğimizde İdlib bölgesinde Rusya ve İran'la beraber bir kontrol sağlanmış durumda. Orada çatışmasızlık bölgeleri oluşturmuş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri gözlem noktaları, kontrol noktaları oluşturdu. Yani Türkiye şu anda Suriye satrancında kilit ülke.
Evet.
Hem Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapıyor, hem Rusya ve İran'la işbirliği yapıyor. Tek ülke şu anda yani. Amerika Birleşik Devletleri mesela Fırat'ın doğusunda ve işte Münbiç'te tek başına koordine ediyor. Rusya ve İran İdlib bölgesini tek başına koordine etmek istiyordu. Ama Türkiye satranca dahil oldu. Hem İdlib bölgesinde Rusya ve İran'la birlikte hareket ediyor. Münbiç'te Amerika ile birlikte hareket ediyor. Elbap ve Afrin'de ise tek başına kontrolü sağlamış durumda. Türkiye kilit ülke şu anda Suriye satrancında.
Bundan sonra da böyle olacak.
Evet.
Yani Amerika Birleşik Devletleri şunu anlamalı. Türkiye için Suriye meselesi bir Milli güvenlik meselesi. Ve bu bölgeden hem Suriye hem Irak'ın kuzeyi. Yani bu bölgelerde güvenliği sağlamadan Türkiye kendini rahat hissetmeyecek. Ama Amerika Birleşik Devletleri de 50 yıllık NATO müttefiki Türkiye'yi bir kenara bırakıp çok rahat bir terör örgütüyle işbirliği yapabiliyor. Fakat zor oyunu bozuyor. Yani Türkiye kendi cesaretiyle, kendi gücüyle sahaya inmeseydi bu gelişmeler yaşanmazdı. Yani şimdi o nedenle bu politikaların devamı sağlanabilmesi için 24 Haziran seçimleri son derece önemli.
Evet.
Yani 24 Haziran seçimleri, bak bu konuya girerken şunu söyledim. Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı'nın ne kadar önemli olduğunu tüm Türkiye vatandaşları ve yurt dışındaki kardeşlerimiz gayet iyi biliyorlar. Ama bu iki harekat ve Türkiye'nin içindeki terör operasyonları Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle ve gücüyle gerçekleşen, kararlılığıyla gerçekleşen operasyonlar. Yani bunun son dakikaya kadar Milli Güvenlik Kurulu'nda bile tartışıldığını biz biliyoruz. Yani Cumhurbaşkanımızın kararlılığı olmasa belki bugün bu noktalarda olmayacaktık.
Evet.
Dolayısıyla iktidarın milli meselelerde bile olsa yani kararlılığın, gücün ve irade ortaya koyabilmenin önemi son derece büyük. O nedenle 24 Haziran seçimleriyle Türkiye'nin terörle mücadelesi, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, bölgedeki güvenlik çemberindeki pozisyonu, işte Suriye'de kilit ülke olması, her şey tamamen 24 Haziran seçimlerine kilitlenmiş vaziyette. Evet.
Yani masada kazanmak için sahada güçlü olmak gerekiyor, evet. Fatih Atik. Yani sen sahada güçlü olmazsan masada da kazanamıyorsun.
Yani şimdi bir taraftan şunu söyleyeceğim. Çok güzel bir yere getirdin ama. Şimdi bir taraftan PKK'nın siyasi kanadıyla işbirliği yapan diğer siyasi partiler nerede? Öbür tarafta Cumhur İttifakı'nın pozisyonu nerede?
Evet.
24 Haziran'da sandığa giden seçmenin bunu iyi değerlendirmesi lazım. Yani biz eğer Afrin Harekatı'nı yaptıysak, Fırat Kalkanı'nı yaptıysak, bugün Kandil'e operasyon yapıyorsak bunu kime karşı yapıyoruz? PKK'ya karşı yapıyoruz ve onun en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı yapıyoruz. Ama içeride Mehmetçik orada kan dökerek savaşırken içeride bu katillerin, bu hainlerin uzantıları ile, siyasi uzantılarıyla işbirliği yapmak isteyen bir takım siyasetçiler olduğunu görüyoruz. Yani burada vatandaşın sağduyulu hareket ederek sağlıklı karar vereceğine ben inanıyorum yani. 24 Haziran seçimi bundan sonrası için Türkiye'nin beka noktasında son derece önemli bir kilometre taşı.
Evet. Tabii seçimleri konuşacağız son bölümde Fatih Atik. Bir de ABD Senatosu'nda alınan bir karar var bugün. F-35 savaş uçaklarının Türkiye satışının durdurulması konusunda. Şimdi F-35 savaş uçakları Türkiye'nin gündeminde. Ve bu savaş uçakları aslında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı ülkelerin ortaklaşa ürettiği uçaklar. Bu uçakların Türkiye'ye satışı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lobi uzun süredir karşı faaliyet yürütüyordu. Ve bu faaliyetlerine bir şekilde amacına ulaştıkları görülüyor. Senato'da bir kararı, tasarısını kabul ettirdiler. Ama bunun tabii süreci var daha. Temsilciler Meclisi'ne gelecek, Başkan Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ve 21 Haziran'da yanlış hatırlamıyorsam ilk savaş uçaklarının teslimatı da yapılacak Türkiye'ye.
Evet, 2 gün sonra.
Amerika Birleşik Devletleri F-35'lerin Türkiye satışını durdurması konusundaki lobi şöyle bir iddia gündeme getiriyor. Türkiye'de tutuklu olan biliyorsun bir Amerikalı rahip var. O rahip serbest bırakılsın, ondan sonra F-35'lerin Türkiye satışına onay verelim diyor. Böyle bir ahlaksız pazarlık olabilir mi sence?
Yani çok güzel söyledin işte, ahlaksız pazarlık. Yani ellerinden geleni yapıyorlar ama bir taraftan da tersi oluyor. Bir taraftan da ne oluyor? Münbiç'te ortak adım atıyorsun Amerika Birleşik Devletleri ile. Amerikan politikası yani böyle bir konuyla ilgileniyor, diğer konular da aynı şekilde ona göre şekilleniyor, biçimde yürüyen bir politika değil. Böyle bir elin parmakları gibi. Her konu başlığında farklı hareket edebiliyor.
Amerika nerede menfaati varsa menfaatine göre hareket ediyor.
Şimdi Türkiye F-35 uçaklarıyla alakalı konsorsiyumun ortaklarından bir tanesi. Ve bugüne kadar 1 milyar dolar civarında para harcadı Türkiye bu iş için. Ve bu uçakların çok maliyetli oldukları falan da söylendi yani. Türkiye buraya para harcadı. Ve uluslararası anlaşmalar da yapıldı bu konuyla alakalı olarak. Bize uçakları vermemeleri gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani bu uluslararası anlaşmalara aykırı bir durumdur. Ha, daha önce bu olmadı mı? Oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nden evvel Osmanlı İmparatorluğu döneminde daha henüz Birinci Dünya Savaşı başlamadan Türkiye, yani o zamanki Osmanlı Devleti İngiltere'ye başvuruyor ve İngiltere'ye paralarının peşin olarak ödeyerek 3 tane destroyer siparişi veriyor. Peşin parasını ödüyor. Zırhlı yani deniz fırkateyn diyeyim şu bugünkü şeyle. 3 tane savaş gemisi siparişi veriyor. Daha ortada Birinci Dünya Savaşı yok. Türkiye ile Osmanlı ile İngiltere arasında savaş yok resmi olarak. Ama İngilizler diyor ki biz size bunları vermeyeceğiz. Ve parasını yatırdığımız gemileri bize vermiyorlar.
Evet.
Ama bugünkü pozisyon farklı. Bugün eğer hala bir NATO müttefiki isek Amerika için ve stratejik ortak isek Amerika bizi kaybetmek istemeyecektir. Dolayısıyla F-35 uçaklarıyla alakalı olarak o lobinin yürüttüğü çalışmalar ilk aşamada başarıya ulaşmış gibi görünse de ben o kısmın Trump tarafından engelleneceğini düşünüyorum. Çünkü bu hem uluslararası anlaşmalara aykırı bir durum, hem ittifak anlaşmalarına aykırı bir durum.
Evet.
Hem de Türkiye bir NATO müttefiki yani. Şimdi İsrail'e verdiğin uçağı Türkiye'ye nasıl vermezsin? Yunanistan'a verdiğin uçağı Türkiye'ye nasıl vermezsin? F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi demek NATO'nun paramparça olması demek.
Evet.
Ve Türkiye'nin her konuda NATO'ya engel çıkarması demek.
Başbakan Binali Yıldırım bu konudaki açıklaması da bence dikkat çekiciydi. Bugün dedi ki Türkiye bu konuda alternatifsiz değil. Yani F-35 uçaklarını vermezse Amerika Birleşik Devletleri biz başka yerlerden alternatif buluruz. Hatırlarsan işte füze savunma sistemleri konusunda Amerika'dan istedik, vermediler. Ne oldu? Gittik Rusya'dan S-400'leri aldık.
Yani
Türkiye bu konuda alternatifsiz değil ve artık dünya sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden tek kutuplu da değil.
Amerika Birleşik Devletleri ile şöyle bir algı var. Sanki Amerika sadece Türkiye ile uğraşıyormuş gibi bir algı var. Mesela bak Almanlarla da uğraşıyor. Ticaret savaşı çıkarttı. Çinlilerle uğraşıyor. Aha. O tasarının içinde Trump'ın ticaret yaptığı Çinli firmalarla alakalı bölümler de var. Amerikan senatosundan geçen tasarının içinde. Çinli ilişkileri de etkileyebilecek durumlar var. Yani Amerika bir günlük politika izleyen bir ülke değil ama böyle alver işlerini, karşılıklı güç gösterilerini seven bir ülke. Türkiye bence her zaman yaptığını yapacak. Yani son dönemde yaptığını yapacak. Aman Amerika bize vermezsen biz yok oluruz, biteriz. Böyle bir şey yok yani. Evet. Türkiye, sen de hatırlattın. Başbakanın söylediği gibi, Cumhurbaşkanımız da söylemişti. Gider Rusya'dan alır. Gider Çin'den alır.
Evet.
Kendi uçaklarımız da var ayrıca şu anda. Ama yani böyle bir ortamda Amerika'nın F-35'leri vermiyorum deme ihtimalini ben zor görüyorum. Ha diyebilirler. Ama bunu dedikleri anda bu işin pabucu bağlı.
Aynen öyle.
O kadar basit değil yani.
Türkiye ile ilişkileri koparma noktasına getirir ve ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en büyük müttefiklerinden Türkiye ile ilişkileri kopartabilecek noktaya da getireceğine ihtimal vermiyorum. Fatih Atik 24 Haziran seçimlerine de kısa bir süre kaldı. 5 günlük gibi bir süre kaldı. 24 Haziran Pazar günü Türk milleti sandık başına gidecek ve kararını verecek. Tabii 24 Haziran seçimleri tarihi öneme sahip seçimler. Neden? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçeceğiz. Türkiye 100 yıllık parlamenter sistemi bir kenara bırakıp Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçecek. Ve 24 Haziran seçimlerinde milletimiz iki oy kullanacak. Birisi Cumhurbaşkanlığı için, birisi de parlamento için. Tabii AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu söylemi kullanıyor. Güçlü Türkiye için güçlü meclis, güçlü yürütme. Bunun olmaması nasıl bir tablo ortaya çıkarır?
Bunun olmaması diye bir şey yok. Bu olacak. Hı. Yani ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bugünkü siyasi yaklaşımlarla şöyle bir durum var. Muhalefet kanadı tamamen politikalarını Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi üzerine kurmuş vaziyette.
Evet.
Yani Saadet Partisi'nden tut HDP'ye kadar, CHP'si, İYİ Partisi bilmem nesi, yani diğer bütün partiler ortaya bir proje koymaktan ziyade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yönetimi nasıl devralırız, Erdoğan'ı nasıl deviririz politikasını gidiyorlar.
Fakat, ama tabii muhalefetin en doğal hakkı.
En doğal hakkı, bunu yapıyorlar ama yani şunu söylemiyorlar. Daha öncesinde söyledikleri... Ama
yani senin kastettiğin şu, tek bir hedefleri var, o da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl deviririz. Yani iktidara gelince şöyle bir Türkiye vaat ediyoruz demiyorlar.
Aynen onu demek istiyorum. Yani vaatlerden ziyade ya da işte ortaya sundukları bir proje yok. sağlıklı bir proje yok. Tam tersine bir tek söylemle ortaya çıktılar. Tayyip Erdoğan'ı nasıl deviririz? Evet. Şimdi iktidarın elbette 16 yıldan beri yürüttüğü projeler var. Hı hı. 16 yıl uzun bir süre. İktidarın bu sürenin de verdiği bir takım yıpranmışlıklar olabilir. Yani bunlar gayet normal. Ama muhalefetin en başta söylediği şeyden geri adım attığını ben görüyorum. Ne diyorlardı? Hı hı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden tamamen vazgeçeceğiz. Parlamenter sisteme geri döneceğiz diyorlardı. Şimdi ben işin sistem tarafından konuşmak evet, istiyorum biraz. Bugün itibariyle CHP ne diyor? 1-2 yıllık geçiş süreci olacak diyor evet. mesela. Diğer partilerden de mesela Saadet Partisi zaten başkanlık sistemine karşı olmayan bir parti. Evet. Tam tersine destekleyen bir partiydi. Şuraya bağlayacağım. Yani bugünkü
Cumhurbaşkanı yardımcılarının isimlerini bile açıklamaya başladılar.
Evet şimdi yani bir tanesi HDP'li olsun diyor, bir tanesi CHP şeyden olsun diyor, Saadetli olsun diyor, evet. bir tanesi filan olsun diyor, filan olsun diyor. Yani seçmeni aslında burada kandırıyorlar. Yani sistem aslında öyle kötü bir sistem değil. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi muhalefetin de bence şu anda beğendiği bir sisteme dönüşmüş durumda. Çünkü o gücü kullanmak istiyor herkes.
Çünkü 24 Haziran'da seçimler tamamlandığı gün 25 Haziran'da
hükümeti
kuracak isim ortaya çıkacak. Yani. Cumhurbaşkanı kim seçilirse, Recep Tayyip Erdoğan da seçilse, Muharrem İnce de seçilse, Meral Akşener de ya da Temel Karamollaoğlu da seçilse, Cumhurbaşkanı seçilmiş olacak ve hükümetin başı olacak. Cumhurbaşkanı seçildiği anda da hükümet kurulmuş olacak. Daha önceki sistemde hatırlı sen de biliyorsun. Tabii. Meclisin toplanması gerekiyor. Meclisten güven oyu alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanının başbakana hükümet kurma görevi vermesi gerekiyor. Bir 15-20 günlük süre geçiyor. Ama bu süreye şimdi gerek yok. 25 Haziran günü hükümet kurulmuş olacak.
Güven oylaması falan o tip
güven şeyler oylaması yok. Da yok. Evet.
Yani başkan seçilen, Cumhurbaşkanı seçilen kişi hemen gelecek. Benim kabinem bu diyecek.
Evet.
Başlayacaklar.
İşe başlayacak.
Yemin edildikten sonra. Ama yani şunu görüyorum ben. İşte Cumhurbaşkanı başka partiden, meclisteki çoğunluk başka partiden olursa kötü olur deniyor. Evet kötü olur ama Türk siyaseti ve Türk siyasetçisi ve de Türk halkı uzlaşmayı öğrenecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde de aynısını görüyoruz işte. Yani başkan cumhuriyetçi oluyor. Senato'da ve kongrede demokratların çoğunluğu oluyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri batıyor mu? Batmıyor. Yani sistem çalışmaya devam ediyor. Türkiye'de bugün şey gibi anlatılıyor. Yani bu dünyanın sonu olacakmış gibi anlatılıyor. Öyle bir şey yok yani. Türkiye'de zihniyet değişimine gidiyor. Siyasetçilerin de bu uzlaşma kültürünü, halkın da bu uzlaşma kültürünü ben sindireceklerini düşünüyorum. Hatta geçenlerde 3 gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Cumhurbaşkanı da buna benzer bir ifade kullandı. Yani önümüzdeki dönemde siyasetin daha uzlaşmacı olacağına dair bir ifadesi var. Tam şimdi cümleyi tırnak içinde söyleyemeyeceğim ama zaten buraya götürüyor Türkiye'yi. Ha şu daha kolay olur. Evet affedersin unutma lütfen sözünü. Cumhurbaşkanı X partisinden oldu. Mecliste de X partisi çoğunluğu sağlarsa harika olur işler. İşler hem daha hızlanır, daha hızlanır, daha uyumlu bir yönetişim olur, yönetim olur. Bu kesinlikle en ideali zaten. Ama işte Cumhurbaşkanı X partisinden oldu. Meclisteki çoğunluk farklı bir partiden oldu. Bu da dünyanın sonu değil yani. Neticede bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. O seçilen milletvekilleri ve genel başkanlar da bu ülkede yaşıyor. Herhalde birbirleriyle kavga ederek ülkeyi çıkmaza sokacak halleri yok. Yani burada bir siyasi akıl ortaya çıkacak. Bir uzlaşma kültürü ortaya çıkacak. Ha baktık uzlaşamıyorlar. O zaman Türkiye tekrar seçime gider. Ayrı. Ama yani bu sistem, sistemin konuşulması lazım. Şahıslardan ziyade.
Ben uzlaşma olmaması halinde tekrar seçime gidileceğine de ihtimal vermiyorum. Çünkü seçilen Cumhurbaşkanı tekrar seçime gittiği zaman biliyorsun iki defa seçilme hakkı var. İkinci seçilme hakkında kullanmış oluyor ve bir daha seçilemeyecek. O yüzden Cumhurbaşkanı mecliste farklı bir çoğunluk ortaya çıkarsa mecliste uzlaşma yoluna gidecektir.
Evet.
Bu sistem uzlaşmayı da gerektiren bir sistem. Mecliste ve Cumhurbaşkanlığında farklı partiler çoğunluğu sağlarsa o yüzden uzlaşma yolunu tercih edeceklerdir.
Ben şunu düşünüyorum.
Yani, asgari müşterekler de uzlaşmayı sağlayacaklardır yani diye düşünüyorum.
Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz.
Sen de söyledin çünkü herkes Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyor ve Türkiye'yi ve milleti düşünmek zorunda. Şahsi ikballerini, şahsi kaprislerini kimsenin ön plana çıkaracağını ben düşünmüyorum.
Ve yani şöyle bir dönemden geçiyoruz. Yani ortayı görüyorsun işte ortamı. Suriye'de başka bir problem var. Kuzey evet. Irak'ta başka bir problem var. Ekonomide bir takım sıkıntılar var falan. Bunların tamamı Türkiye'nin işte eleştirilerin bir kısmının olduğu gibi hükümetin hatalarından kaynaklanan şeyler değil. Uluslararası konjonktürden kaynaklanan bir takım problemler de yaşanıyor. Ben yalnız şunu belirteyim. Son birkaç gündür bu çok konuşuluyor. İşte mecliste çoğunluğu sağlayamayacak Cumhur İttifakı diye. Ben aynı kanaatte değilim. Hı-hı. Yani ben etrafıma bakıyorum, çevreme bakıyorum ve anketleri de inceliyorum. Bugün hatta KON'da bir anket yayınladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu %53 ve üzerinde görünüyor. AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçimi anlamındaki oy oranı da %46-47 görünüyor. Hatta 49'a kadar çıkarmışlar bazı yerlerde. Dolayısıyla bu rakamlar zaten seçimin birinci turda biteceğinin açık göstergesi. Yani şu dedikoduyu yayıldığını ben tanık oluyorum sosyal medya aracılığıyla özellikle. İkinci tura kalacak işte çoğunluğu AK Parti kaybedecek. Ve AK Partililerin de bu endişeyle böyle bir endişe duyduklarını da görüyorum. Ben aynı kanaatte değilim. Yani ben seçmenin sağduyusuyla hareket ederek bu işin birinci turda biteceğini düşünüyorum. Çünkü her ne kadar propaganda döneminde muhalefet doğal olarak iktidarı suçlayacaktır. Yani ve kendi projelerini ortaya koyacaktır ama yani insanlar şunun farkında. Türkiye yönetimi kolay olan bir ülke değil. Ve Türkiye'nin nelerle uğraştığını herkes de görüyor. Bu noktadan bakıldığında sadece söylemlerle, sloganlarla bu ülke yönetilemez. Bir takım icraatların yapılması ve bir takım risklerin alınması gerekiyor. Şimdi HDP'nin, Saadet Partisi'nin, İyi Parti'nin ve CHP'nin içinde olduğu dörtlü yapıdan Türkiye'ye bir fayda gelmeyeceğini herkes görüyor. Hı hı. En azından benim konuştuğum bir kısım insanlar bunun farkındalar. Daha böyle yönetimde istikrarlı bir yapıya geçilmesi gerekiyor. Meclis çoğunluğu o partiden olur, bu partiden olur, fark etmez. Ama yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde asıl iradeyi temsil eden kişinin bilinen, tanınan ve öngörülebilir olması gerektiğinin herkes farkında. Çünkü Türkiye'nin yeni belirsizlikleri kaldırmaya tahammülü yok.
Evet.
Dolayısıyla yani işte Tayyip Erdoğan giderse gitsin, ülkeye ne olursa olsun gitsin de Tayyip Erdoğan gitsin de ülkeye ne olursa olsun diye düşünmüyor vatandaş. Ben bu kanaatteyim ve anketleri de örnek olarak da söyledim. Yani görünen o ki bence, yani ben de 25 yıldır siyaseti takip eden bir gazeteciyim. Birinci turda Cumhurbaşkanlığı seçiminin tamamlanacağını düşünüyorum. Ve Cumhur İttifakı'nın da küçük bir farkla bile olsa mecliste çoğunluğu sağlayacağı kanaatindeyim.
Zaten muhalefet partilerinin liderlerinin ve adaylarının söylemlerine baktığımız zaman seçimleri birinci turda kazanmak gibi bir amaçları ve gayeleri yok. Onların bütün amacı seçimleri ikinci tura bıraktırabilmek. Yani Muharrem İnce'nin bazı açıklamalarını dinledik seçimleri ilk turda kazanacağım şeklinde ama yapılan anketlerde ve kamuoyundaki genel kanaate bakıldığı zaman Muharrem İnce'nin seçimleri ilk turda kazanma ihtimali çok görünmüyor. Diğer muhalefet adaylarının da seçimleri ilk turda kazanma ihtimali görünmüyor. Sadece seçimleri ilk turda kazanma ihtimali görülen tek aday var. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Ya ben şunu gördüm ve onların, şok oldum.
Sözünü unutma. Onların bütün planları seçimleri ikinci tura bıraktırıp ikinci turda ittifak yaparak ikinci tura kalan aday üzerinde ittifak yaparak acaba seçimleri kazanabilir miyiz hesabı yapıyorlar. Bütün hesaplar ikinci tura yönelik şu anda.
Diyarbakır'da miting yaptı Muharrem İnce. Hakkari'de miting yaptı. Evet. O mitingleri izlemişsindir.
Aha.
Orada benim gözüme takılan çok enteresan fotoğraflar oldu. Bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün posteri var.
Evet.
Ellerde böyle. Bir tarafta aynı miting alanında Apo'nun posteri var. Şimdi bu fotoğraf sağlıklı bir fotoğraf değil.
Evet.
Yani AK Parti hükümeti çözüm sürecini yürütürken teröristlerle pazarlık yapılmaz diyerek kıyameti kopartan Cumhuriyet Halk Partisi bugün HDP'ye Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ediyor. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Yani böyle bir şey olamaz. Nereden nereye savruluyorsunuz yani? Ve bunu sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye yapıyorlar. Baktığın zaman seçim beyannamelerini al oku iki partinin. Çok büyük farklılıklar yok. Bazı konularda ayrışmalar var ama yani vatandaşa dönük hizmetler noktasında vaatleri hemen hemen aynı. Benzeşiyor. Ama yani sen bir tarafta Atatürk posteriyle Apo'nun terörist başının posterini yan yana getirebiliyorsan Cumhuriyet Halk Partisi... Bunu CHP seçmeninin, İYİ Parti seçmeninin, işte o Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin iyi tahlil etmesi lazım seçmenlerine evet. Özellikle. Vatandaş ben bunları yutacağını tahmin etmiyorum ama kolay bir seçim olmayacak yani. Kolay bir süreç evet. Olmayacak. 24'ünde Ak koyun, kara koyun neyse hepsini göreceğiz.
Evet, milletimiz 24 Haziran'da sandıkta kararını verecek. Milletin kararı hepimizin başının üzerinde. Bütün siyasi partilerin saygı göstermesi bir karar, gereken bir karar. Ve milletimiz hep sağduyulu hareket etmiştir. Ben 24 Haziran seçimlerinde de milletimizin sağduyulu olarak hareket edeceğini, hem Türkiye'nin geleceğini, hem milletimizin, hem kendi geleceğini düşünerek kararını vereceğini düşünüyorum. Tabii milletimizin vereceği karar ne olursa olsun hepimiz buna saygı duymak zorundayız. Nihayetinde milletin kararının üzerinde hiçbir karar yoktur. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz. Satır arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve sizlere sesimizin ulaşmasında yardımcı olan Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır arası.